שלום לכם, אנחנו בישיבת כתבים עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לרב.
Herkese merhabalar, yazarlar toplantısına katıldığınız için teşekkür ederiz. Herkese merhabalar.
Alo, אני לא שומע אתכם עכשיו.
Shalom, Rav.
Shalom.
Shalom.
Duyamıyorum sizi, merhaba diyorum. Ha, şimdi ben sizi duyuyorum. Tuttinin problemi var, siz... Haim başlasın. Dudi donmuş durumdasın, o yüzden biz devam ediyoruz. Ben başlıyorum. Konumuz bugün Avrupa'da hükümetler çöküşü ve genel olarak da elitlerin çöküşünü görüyoruz. Mesela Hollanda'daki hükümet istifa etti skandalla ilgili olarak. Yani bir sürü şeyler oldu bu konuda, orada bu konuya ilişkin. İtalyan hükümeti de çökmek üzere. Angela Merkel de artık sahneden iniyor. Fransa'da, Belçika'da göçmenler tarafından bazı ayaklanmalar var. Öyle görülüyor ki Avrupa çok büyük krizin ve değişimin eşiğinde. Birçok sorumuz var. İlk soru da şu. Neden şu anda Avrupa'nın çöktüğünü, düştüğünü görüyoruz? Doktor, bugün şey budur. Yani dünyamız bize çok yakın bir zamanda artık kadar entegre olduğumuzu ifşa etmeye, göstermeye başladı ve birbirimize nasıl bağlı olduğumuzu göstermeye başladı bu. Yani ne olursa bu pandemi olabilir, ekolojik bir düşüş çöküş olabilir, endüstriyel çöküş olabilir, her tür bir çöküş olabilir. Yani bununla birlikte bir sürü çöküşler ve düşüşler olacaktır ve bu çöküş de hükümetleri saldıracaktır yani. Yani çünkü artık bazı şeyleri eskiden olduğu şekilde görmeyeceğiz. Yani çöküşler, düşüşler oluyordu mesela eski. İnsanlığın belli bir kısmına gelen çöküş ve düşüşler vardı. Fakat artık öyle değil. Yani bütün insanlığa gelen bazı çöküşler oluyor ve yani bizim birbirimizle olan ilişkilerimizi ve bağlarımızı gösteriyor. Yani ben şu anki olanın daha iyi hali, daha iyileşeceğini düşünmüyorum. Ve gittikçe daha da acımasız hale gelecek. Yani çok daha fazla acımasız hale gelecek bu çöküşler ve birbirimizle daha bağ halinde olduğumuzu göreceğiz. Yani daha global hale gelecek bu tür çöküşler. Çünkü yani birbirimize olan bağımızı ifşa etmeye çalışıyor. Yani insanlık sarsıldı ve yani herkesi göreceğiz biz bu sarsılmayı. Daha önceden bu yoktu. Mesela yani Güney Amerika ve Kuzey Amerika ve Afrika, Avrupa gibi oldu. Yani bir türbülanslar olmaya başladı ve farklı yerlerden geliyor bu. Ve bizim evimize olan bağlılığımız daha da ortaya çıkmaya başlıyor ve daha güçlenmeye başlıyor bu bağlılığımız birbirimize. Yani ülkeler, kıtalar arasındaki bağımız ifşa olmaya başlıyor. Fakat yine de ortak sorumluluğa ilişkin bir şey yandırmadı hala bu bizi. Yani ortak sorumluluğumuzu görmüyoruz. Hala henüz. Yani hükümetler artık sarsılmaya başladılar ve yani bu da bir tür, yani bu tarz hükümetlerin sarsılması aslında çok daha fazla sarsılmalar yaratacak. Yani hepsi birbirinin domino etkisi gibi etkileyecekler. Ve yani insanlık artık öğrenmeye başlayacak yani birbirine nasıl her şeyin bağlı olduğunu. Evet, insanlık nasıl birbirimize nasıl bağlı olduğumuzu görecek, birbirimize nasıl ihtiyaç duyduğumuzu gösterdik ve aslında düzgün ve integral dünyayı ve birbiriyle bağ içinde olan bu dünyayı şu an kontrol edemediğimizi göreceğiz. Fakat bu şekilde yönetemediğimizi şu an göreceğiz yani. Mesela Amerika'da Trump'ın düşüşü oldu ve herkes Rusya'ya, Ukrayna'ya suç atmaya başladı ve başka yerlere suç atmaya başladı. İran'da, Çin gibi. Yani liste devam edebilir. Bu evet oluyor yani. Ve evet, bu gerçekten böyle şeyler var. Yani hiçbir şekilde bunun hak çıkarmanın bir anlamı yok ya da özür dilemenin de bir anlamı yok. Ve yani integral bir insanlıkta olması gereken bir şey var ki her bir kişinin diğer kişiler üzerine etkisi var yani. Eğer ki bir ülkenin, mesela Çin ya da Rusya ya da İran gibi ya da başka bir ülkenin davranış ahmakça olur, eğer ki Amerika'da olan bir şeyin onları etkilemeyeceğini düşünüyorlarsa, bu düşünce yani ahmakça bir düşünce olur. Yani biz birbirimizle o kadar bağımlıysak ne yapmamız gerekiyor? Yani Çin, Rusya'da, İran'da olan bir tane hiçbir şey mi yapmamalıyım? Yani bu mümkün değil tabii ki. Ben kendi ülkemi tabii ki düşünmeliyim. Sahip çıkmalıyım. Finansal sistemimi sahip çıkmalıyım. Evet, ama biz hepimiz birbirimize bağlıyız. Yani hepimiz hepimizin birbirine ihtiyacı var. Nasıl olur ki herkes sessiz bir şekilde oturup birbirimizle ihtiyacımız duyduğunu ve bağ içinde olduğunu nasıl anlayabilirler? Hiçbir şey yapmayacak mı? İran, Rusya, Çin mesela. Şu an ne yaratıyor bu? Şu an yarattığı şey güç mücadelesi. Herkes yani gücü almaya çalışıyor ve bir şekilde hasar mı görüyor derseniz, hasarın olup olmadığını bilemem. Ama öyle bir şey ki bir ülkenin Amerika'daki mesela seçimlerin İran ve nükleer silahlar ya da mesela Putin ve Rusya'da ne olacağına ilişkin olarak şeyle ilgilenmeyeceğim diyorsanız, her bir ülke kendi geleceğine sahip çıkması gerekiyor. Mesela bir ülkenin başka bir ülkedeki, yani mesela bir ülkenin Amerika'daki seçimler üzerinde etkisi oldu derseniz, ya hayır, tabii ki etkisi olmadı diyemeyiz. Yani bu ahmakça olur. Yani tabii ki etkisi olmuştu. Yani şimdiye kadar herkesin bir savaş, güç savaşı vardı. Yani bir şekilde oradan güç almaya çalışıyordu. Evet, yani bunu bu şekilde yapıyorlardı ve evet, yapabiliyorlar idi. Bütün elimdekilerle birlikte ben kendi ülkeme sahip çıkmalıyım ve bir şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak Amerika'yı etkilemeliyim. Yani bu bir oyun, yani olması gereken oyun buydu. Ama öyle gibi görünüyor ki bu bu hallerin sonu iyiye varmayacak gibi görünüyor. Yani görüşünüz nedir? Dr. Lightman, evet, yani tamamen bir dünya savaşıyla ya sona erecek bu durum ya da ondan daha önce sona erecek ve o zaman bütün ülkeler, hükümetler fark edecek ve görecek ki aramızdaki ilişkiyi değiştirmemiz gerektiğini görmeye başlayacaklar. Fakat şu an görüyoruz ki yani öyle bir görüşü ve duruşu yok yani hükümetlerin. Yani ne şekilde değişmesini sağlayabilir hükümetlerini? Yani hükümetlerin ne, değişmesi için ne yapılması gerekiyor? Dertlenmeyen eğer biz bu şekilde devam edersek olanın sonucu görmesi gerekiyor yani. Ve başka bir seçimimiz olmadığını görmeleri gerekiyor. Yani bu şekilde egosal ilkel şekilde hareket edersek sonumuzun ne olacağını öngörmeleri gerekiyor. Soğuk savaşta bir anlamda bir denge vardı. Sovyet Rusya'da vardı. Çin ölür uykuda gibiydi. Amerika vardı. Yani ne olmuş yani? Evet öyleydi. Sorum şu. Yani bütün güçler arasında bir denge nasıl yaratabiliriz? Dr. Wagner yani güçler arasında dengeler yoktur. Yani biz bunu artık tükettik. Yani artık herkes herkese karşı. Yani köpekler, kurtlar ya da her neyse yani hepsi birbirine havluyor şu an yani. Ve henüz bir savaş aşamasına girmedi bunu bu güçler. Yani bunu geçtik aslında bu aşamayı. Ya yani bütün silahlarımızı ya ilk etkisiz hale getireceğiz ve dünyayı iyi bir şekilde var olmasını sağlayacağız insanoğlunun ya da tamamen insanoğlunun başlattığı şeyi çöktüreceğiz. Yani milyon yıl önceki halimize geri döneceğiz. Yani milyon yıl önce nasılsak o hale geleceğiz. Yani yarın keşfedeceğiz ki bunları keşfedeceğiz yani. Bunları yaşıyoruz. Ateş etrafında oturuyoruz. Bunu göreceğiz. Einstein dedi ki 4. Dünya Savaşı'nda neyi savaşılacağını bilmiyorlar. Fakat 3. Dünya Savaşı yani taşlarla olacak deniyor. Göçmenler korkmuyorlar mı ayaklanmalar yapmaktan, ayaklanma yaratmaktan Avrupa'da? Göçmenler Avrupa'da politik bir göç olabilir mi? Yani bence bu göçmenlere bağlı değil, bu hükümetlere bağlı. Hükümetler ne zaman ki sağ ve sol gibi ya da şunun buna karşı olmasına karşı olan mücadeleden yararlanmaktan vazgeçerse ve bu öyle olduğu zaman da göçmenlerin bedel ödemesi. Yani bedel ödemesine karşı bu tarz güç mücadelelerinden vazgeçerse o zaman onlar göçmenleri kullanacaklar. Yani demokratlar ve mesela cumhuriyetçilerin birbirini tüketmeye çalışmasından vazgeçmediği müddetçe. Yani şöyle diyeyim, bundan önce de bir sürü ayaklanmalar oldu ve göçmenler başarılı olmadı. Yani tarihte bu şekildeydi. Yani barbarlar vardı ve türbülanslar yarattılar ve en nihayetinde onlar bir yere yerleşebildiler uluslardan ziyade. Yani Avrupa ve Amerika'dan bahsediyorum bu şeylerden bahsettiğimde. Çünkü olup bitenlere baktığımda Trump Biden pratik bazı yani Avrupa'dan ne Amerika'da gelmek isteyenlere
İslam,
İslam yedi Müslümanlar var mesela gelmesini sağlıyor ve yani kesin olarak Amerikan toplumunda bir türbülans yaratacaktır. Yani eminim ki birkaç hafta içinde gideceğiz yani. Yani uçakların ve Amerika'da tarafına doğru gittiğini göreceğiz. Yani Afrika'dan, Güney Amerika'dan, Avrupa'dan, Amerika'ya doğru giden uçakların olduğunu göreceğiz ve Amerika'nın istila uğradığını göreceğiz. Yani Amerika'nın istilası olacak bu. Bu değişiklikleri de değinmek istiyoruz. Yani Amerika'daki ve Avrupa'daki bu değişiklikleri görüyoruz. Yani Avrupa'da olup bitenle Amerika'da olup biten arasındaki değişikliğin bağı nedir? Dr. Weitman, tarihte gördük zaten. Tarih tekabülden ibarettir biliyorsunuz ki. Yani bizim görmemiz gereken aslında çok basit bir proses. Amerikalılar statüsünü kaybediyorlar bu savaşa. Yani gelen göçmenlere karşı olan savaşı kaybediyorlar ve onlar Amerika'yı istila edecekler. Ve aynı ruh Avrupa'ya da geliyor ve Avrupa başlattı ve son dönemde durduğu şeyi devam ettiriyor. Yani çok kısaca demek gerekirse Amerika'da göreceğiz ki ve farklı trendler olacak. Yani herhangi bir yabancının girmesine müsaade edecek, ne olursa olacak. Yani hükümetlerin parası olmayacak, hiç iş olmayacak, güçlü bir eğitim ve sağlık sistemi olmayacak. Hepsi tükenmiş ve tükenmiş olacak pandemiden dolayı. Ama yine de sınırları açacaklar ve ne olursa olsun diyecekler. Bu çok benzerlik gösteriyor barbarların Avrupa'yı istilasına ilişki, yani olanlara, Afrika istilası gibi, Cengiz Han'da olduğu gibi Rusya'da, yani buna benziyor. Moğollar gibi, yani biz bunu göreceğiz. Bunların hepsini kendi gözümüzle göreceğiz biz. Amerika'ya ilişkin olarak birkaç soru hazırlamaya başladık. Yarın Joe Biden resmi olarak Amerikan başkanı olacak. Yarın başkanlığa başlama günü ve seremonisi gerçekleşecek. Ve ilk günde imzalayacak bazı şeyleri ve Amerika politikasını çok ciddi bir şekilde değiştirecek 12 tane başkanlık kararı imzalayacak. Yani tekrardan iklim sözleşmesini imza atacak Paris'teki uluslararası iklim sözleşmesini. Göçmenliğe ilişkin, Müslümanların göçmen olmasına ilişkin getirilen kısıtlamaları durduracak. Yani öğrencilerin ödemeleri gereken borçları erteleyecek, yani o kredilerin geri ödenmesini erteleyecek ve aileler birbirleriyle bağını kesilmiş olan ve ayrılmış olan, yani özellikle Meksika ve Amerika sınırındaki ailelerin tekrardan birleşmesine müsaade edecek ve onların Amerika'ya gelmesine müsaade edecek. Yani bunun gibi birkaç şeyler daha yapmayı planlıyor. Başkanlar gelir gelmez. Yani konu konu belki gelmemiz gerekiyor. İklim değişikliğinden başlayalım mesela. Biden tekrar iklim sözleşmesini imzalamak için, sizce bu iyi bir şey mi? Dr. Biden, bence çok kötü bir şey. Yani Amerika'dan çok büyük bir yatırım yapıldı diğer ülkelere kıyasla. Yani buna çok fazla efor ver sağlamadı diğer ülkeler. Yani bu kanunlar tekrar geri dönecek ve yani çok fazla paraya mal olacak. Yani iyi olabilir. Yani ben ona bakmıyorum ben. Mesela iyi olacağını ve yani kaybı ısıtacağını söyleyelim mesela. Ama yani ne bu? Yani bunu gerçekleştirmek için parayı, fonları nereden bulacaksın? Yani bunu yerine getirmek için nereden gelecek bunun kaynağı? Yani parasal maddi kaynağı. Yani eğer ki Amerikalıların umurunda değilse finansal kaynaklar ve bütün olasılıklara karşı açmak istiyorlarsa, o zaman yani önemli değil. Yani borçlanmalar artar ve çok daha yükseğe gidebilir. Yani bu olabilir. Bu mümkün ama bu şekilde bir ülkeyi yönetebilir misiniz hiçbir sınırlama, kısıtlama olmadan? Yani ondan emin değilim ben. Yani Amerika'nın kişisel borçlanması kişi başına 50 bin dolar falan, yani öyle değil mi? Yani bunlar rakamlar böyle. Yani aslında soru şu, yani biz bu borçları silecek miyiz? Yani sıfırmış gibi mi yapacağız? Yani bilmiyorum, yani ben finansal kişi değilim. O yüzden bir şey bilmiyorum ama yani bir ülkeyi nasıl bu şekilde yönetebilirim anlayamıyorum. Yani burada ne diyebileceğimi pek bilemiyorum. Yani daha fazla göçmenler getir ve yani öğrencilerin kredilerini sil, borçlarını sil. Yani bunlar hep güzel şeyler. Bunların hepsinden bir karnaval çıkarabilirsiniz. Fakat bunun bedelini kim ödeyecek? Yani yani yarından itibaren her gün senin borcun milyarlarca büyüyor ve katlanıyor. Yani bu pandemik dışındadan bahsediyorum ki bu pandemi de önemli bir konu. Çünkü pandemi de onlara finansal bir bedele mal oluyor yani. Yani ben bunun politik bir oyun olduğunu görüyorum. Yani bilmiyorum, politik bir oyun bu benim görüşüme göre. Onlar sadece göstermek istiyorlar ne kadar iyi yürekli olduklarını göstermeye çalışıyorlar. Ama göremiyorum yani bu güçleri ve bu parasal maddi kaynağı nereden bulacaklarını bilmiyorum. Polisi, askeri sistem gibi sistemler gerçekten ciddi bazı şeylere ihtiyaç duyacak. Göçmenler ve Müslümanlara ve Güney Amerika'lara ilişkin dediklerinizi dinliyorum ben sizin. Ben hiçbir programı iptal etmiyorum. Yani benim dediğim tek şey bu. Bunun kaynağı nerede? Yani bunun maddi finansal kaynağı nerede diyorum sadece. Yani bu iyi mi kötü mü Amerika için, buna ilişkin de bir şey demiyorum. Bu politik bir konu. Fakat bunun kaynağı nerede? Yani bunun finansal kaynağı nereden bulacaklar bunları gerçekleştirmek için? Yani asıl problem bu. Anlayabiliyor musunuz? Yani Amerika tamamen suyu sıkılmış durumda. Yani hiçbir şey kalmadı. Öyle bir ülke haline geliyor ki, yani bilmiyorum hani nasıl ifade edeyim. Yani üçüncü dünya ülkesi mi diyorsunuz? Evet, öyle. Gelirsek Biden İran'la nükleer anlaşmayı tekrar canlandırmak istiyor. Trump bu anlaşmayı sona erdirmişti. Bu aslında bu İran'ın bir bomba geliştirmesi ilişkindi. Yani aslında bu belki iyi bir şeydir. Yani Biden'ın bu anlaşmayı tekrar yürürlüğe sokması. Yani burada hiç dengelenen herhangi bir şey yok. Yapmaya çalıştığı bir şey yok. Yani belki Trump bir şey yapmaya çalıştı ama aslında hiçbir şey yapmadı. Obama tarafından imzalanan anlaşma, yani ne yapmak istiyorsa yapabiliyorlar. Yani Obama dönemine bir bakın. Ben sana dayanıyorum. Sen bana raporladığın için ve yani bu doğru mu? Yani anlayabiliyor musunuz siz buradaki konuyu? Yani bir kurda nasıl bir yetki verirsin tavukları koru diye? Yani olan buydu. O yüzden bugün bu noktaya geldik ve onların elinde o yüzden bir bomba var. Yani bunun peki gittiği yön nokta nedir sizce? Rav, bu yani ne doğru mu gidiyor diyeyim yani dedi sağlıklarımız var fakat biz bunları niye aldık? Bunlar bu atomik silahlarla bağlaştın diye biz buna karşı silah yani buna karşı savaşamıyoruz. Yani etrafındaki ülkeler de bunu anlıyorlar fakat bu konuda yapabildiğin hiçbir şey yok. Bunun sonunda ne olacak bilemiyorum. Yani ben çok fazla politikayla ilgilenmiyorum. Tabii ki de yapılabilecek burada pek bir şey yok. Yani göremiyorum ben bu konuda İranlarla bir anlaşma yapabileceğimize ilişkin. Yani İsrail dışında onların karşı olabileceği ya da olabileceği başka kimse yokken yani başka ülkeler, başka kişiler yok anlamına gelmiyor. Yani hayır, yani göreceğiz. Yani askeri anlamda İran'la mı yüzleşeceğiz? Raf, yani bunun bir askeri bir müdahale olabileceğini, askeri seviyeye ulaşacağını düşünmüyorum. Yani ancak çok büyük şoklar görürsek böyle bir şey olabilir. Yani Doğan'ın o bölgeye verebileceği bir tarz bir koşullar ve düşüşler olmadığı müddetçe böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani buralarda mesela İran'a karşı Doğan'ın verdiği bir koşul olursa ancak böyle bir şey olur. Fakat öyle bir şey ben düşünmüyorum. Yani onlar hazırlar yani bu konusunda yani bütün dünyaya bir şey göstermek istiyorlar. Yani onların problemi aslında İsrail'de değil. Yani onlara göre yani İran'ın göstermeye çalıştığı tek şey bütün Müslümanlık dünyasına İslamiyet'in düzgün şekillerinden olduğunu göstermek. Yoksa yani İsrail'de de bir problemleri yok aslında. Yani onlar aslında İsrail'in kendisinden de nefret ediyor diyemeyiz. Yani onların göstermek istediği şey bu. Yani Müslümanlık, yani İslam dünyasını göstermek istedikleri bir şey var. Yani başka bir ülkeye ilişkin olarak tekrar döndüğümüzde Biden Çin'le ilişkisini güçlendirmek istiyor. Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu dünyayı nasıl genel olarak etkileyecek? Peki, spesifik olarak Amerika'yı nasıl etkileyecek? Kişi eğer ki Çin'le ilişkilerini geliştirmek istiyorsa o zaman Çin'den Amerika'ya girmesini sağlamalı, Amerika'yı yemesini sağlamalı. Yani bu kadar. Çinlerin yapmak istedikleri şey ne? Onlar dünyayı kontrol etmek istiyorlar. Hitler gibi bunu savaşla yapmak istemiyorlar. Onların metodu farklı. Yani onların metodu aslında dünya yayılma şeklinde. Yani onu insanları öldürmek istemiyorlar. Onların kontrolü bütün dünya üzerinde kontrol sağlamak yoluyla oluyor. Ve Çinliler her şeyin üstünde olmalı gibi görüyorlar. O yüzden Biden'ın dediği ya da demediğin aslında onlar için bir önemi yok yani. Yani zamanlama bile aslında çok önemli değil yani. Bugün de gerçekleştirebilirler. 50 yıl sonra da olabilir, 150 yıl sonra da olabilir. Onlar için bu önemli değil. Onlar için önemli olan tek insanlığı kontrol etmek yani. Odakları bu yönde o kadar. O zaman neyi farklı olarak yapmalıydık? Rav, yani herhangi bir şey farklı olarak yapmamız gerekmiyor. Biz bu şekilde bütün soruların hepsini tek bir şekilde cevaplayabiliriz. Yani içsel olarak biz birbirimize düzgün bağ kurmalıyız ve her bir kişi diğer bir kişiyi umursaması gerekiyor ve entegral bir toplum yaratmamız gerekiyor bu şekilde. Yani yapmamız gereken tek şey bu. Yani entegral toplumu ve bağ içinde olan bir toplumda nasıl iyinin hükmü altında yaşayabileceğimizi göstermemiz gerekiyor. Başka hiçbir şey yapmamız gerekmiyor. Müslümanları tekrar kapıları açıyoruz. Yani bundan önceki ülkelerin kısıtlanmıştı yani bu ülkeler. Bu yani Obama zamanı gibi çok büyük bir göçmenlik mi yaratır? Yani ne tür bir etkisi olacak bu Amerikan toplumuna? Toplumuna şöyle bir şey olacaklar. Müslüman bir ülke haline dönüşecekler. Avrupalılar gibi ya yani ya yani İslamiyet dünyada nasıl gelişti ki? İslami güçler atlarıyla bazı yerlere erişiyorlardı ve ülkeyi kuşatıyorlardı ve onlara diyorlardı ki yani Müslüman olmaları gerektiğini söylüyorlardı. Eğer ki Müslüman olursa yaşarsın, olmazsan ölürüm diyorlardı ve bu kadardı. Ve bu şekiller bütün kasabaları ve şehirleri. Yani o zamanlar çok daha kolaydı aslında. Yani ve bu şekilde ülkeleri istila ettiler, ele geçirdiler. Yani bir sürü yere ulaştı İslami güçler. Ve daha sonra bu ülkeler yani mesela Afrika'da da böyle oldu. Afrika'da da bir tür yer oldu. Ve istedikleri de bu. Amerikalılar şu an bu durumu anlıyorlar ve yani başka seçimlerin olmadığını görüyorlar. Ve yani ödüllendiriyorlar bir şekilde. Müslümanlar da mutabık. Onları ülkeye sokun diyorlar. Siz işte ülkede dağılsınlar. Yani kültüründe kalabilirsin, aynı işini yapabilirsin. Fakat bu süreç içinde büyüyor bu. Büyüyor yani bir sürü dini yerler açmaya başladılar ve başlıyorlar ve bir anda göreceksiniz ki Avrupalılar da Müslüman haline gelecek ve yani öyle olacak. Anlamıyorum bunu. Bu İslami hareketle ilgili olarak ve Güney Amerika'dan gelen bir şeyle birlikte yani kim neden Amerika'ya gitmek istesi yani her gün 1.400.000'de biri kadar koronaya yakalanıyor yani koronadan ölmüyorsan ekonomik durum çok kötü, suçtan ölüyorsun yani 3. dünya ülkesi haline gelmeye başladı. Yani zenginle fakir arasındaki farkın çokluğu yani 3. dünya ülkesi haline getirdi. Neden Amerika'ya gitmek istiyor insanlar? Bu reklamla ilgili olan bir şey yani. Bu tamamen kendini bu şekilde, kendilerini bu şekilde reklamını yapıyorlar. Ve aynı başarılar hareket ediyorlar yani onlarca yıl yapmış oldukları başarılardan hareket ediyorlar ve yani bugün tamamen reklam yani medya onların elinde mesela gösteriyorlar mesela. Şirketleri nerede? Onların hepsi Amerika'da.
בכל זאת, חייבים מחר כשביידן עולה.
olduğunda düşüş çok keskin olacak. Biden başkanlığı ile birlikte Amerika'da yeni bir era başlayacak. Amerika'da nasıl bir etkisi olacak? Dünya üzerinde de özellikle İsrail olacak. Ben dünyanın menfaatini olduğunu düşünmüyorum. Amerika'nın menfaatini olduğunu da düşünmüyorum. Ve bunu çok zamanda genel çağına düşünüyorum. Durum bu. Fakat her halükarda Trump dönemi ekonomik olarak Amerika iyi durumda. Ve başkasının daha başarılı olabileceğini bilmiyorum yani. Elinde koşullara bakıldığında yani başkasının ondan daha başarılı olabilir de bilemiyorum. Fakat bundan sonra ne olacağını bilmiyorum. Fakat benim gördüğüm bu yani dünya olarak çok hale gelmeye başladı. Yani gelişimiz kötü olacak. Özellikle İsrail olacak. Milyon dolarla şu an hükümet yani Biden hükümeti İsrail'in varlığına ilgilenmiyor. Yani İsrail'in varlığıyla hiçbir ilgisi yok. Yani bunu görüyoruz. Benim gördüğüm bu. Bizim yani sözde güçlü hükümetimiz nasıl baş edebilecek bu durumla? Fakat ben bunu öte yandan da iyi bir fırsat olarak görüyorum. Çünkü yani kötülüğün ifşası, kötülüğün fark edilmesi için iyi bir şey oldu. İsrail her zaman çok kötü durumlar kendini geliştirdi. İsrail'in burada sahip olduğu fırsatlar nelerdir? Yani başka bir seçiminiz yok. Yani anlamanız gereken tek şey aranızdaki bağ. Bizi kurtarabileceği başka bir silahımız yok bizim elimizde. Bütün dünya bize karşı yani bu modern nefrette bütün dünya bize karşı bu çok açık net ve yani önümüzdeki günlerde göreceğimiz şey de budur. Şu anda Trump'a övgüler verdiniz ve bugün Trump'ın iş içindeki son günü 4 yıllık süreç boyunca Trump'a teşekkür eder miydiniz? O Amerikan başkanı ve yani benim diyebileceğim şu ki Trump'ın yaptığını başka hiç kimse yapmadı İsrail için. O ve Bibi çok şey yaptı yani başka türlü bu dönemde yapılması mümkün olmayan, imkanı olmayan şeyler yaptılar yani. Mesela Trump yönetiminde ve Bibi buradayken olan şeyler vardı. Fakat bunların hepsi sona erecek ve biz yeni bir döneme giriyoruz şu an. Yani yeni bir dönem, yeni bir era başlıyor. Netanyahu'nun hükümeti ve Trump'ın yönetimi İsrail için iyiydi ve yani bu artık değişecek, bu era, bu dönem sona eriyor. Bu aramızdaki ilişkilerden dolayı mı değişiyor? Yani birbirimize bağ içindeyken dünya tarafından tercih mi ediliyorduk? Eğer ki biz bağ içinde olmuş olsaydık o zaman onlar ilgilenmezdi. Yani İsrail için bir şey yapmaya çalışmazlardı ve aramızdaki bağı güçlendirmeye çalışıp geleceğe dair iyi bir şey oluşturmaya çalışırlardı. Yani İsrail'de şu an girmeye başladığımız bu yeni dönem nedir? Yani Amerika'yı tamam anlıyorum. Yani onlar düşecekler. ve üçüncü dünya ülkesi haline gelecekler ve dünyayı da kendileriyle birlikte çöktürecekler. Peki İsrail için ne görüyorsunuz? İsrail de aynı şekilde onunla birlikte çöküşe gidecek. Yani gördüğünüz nedir? Abi yani benim başka diyeceğim kelime yok yani. Başka bir kelime yok yani. Yani Biden hükümetinden bile bahsetmiyorum. Farklı bir hükümet İsrail'de bu ülkeyi ne hale getirebilir? Rav yani düşüş konusunda hemen Amerika'nın arkasını takip eder bu. Eğer ki Amerika'nın desteği olmazsa biz tamamen kaybız. Yani ya bunu böyle olmaması için yapmamız gereken manevi bağlar kurmak, yani yabancı para ve güç getirmek yerine kendi aramızda bağ kurarak kendimizi güçlendirirsek bunun bir çözümü olabilir. Yani bu düşüş nasıl bir düşüş olacak? Yani ben bunu söylemek bile istemiyorum. Peki uyandıracak mı sizce bizi? Rav evet yani uyandırabilir fakat bütün ulus için çok büyük acılar olacak. Yani acı dönem olacak. Yani o yüzden bunun üzerine konuşmak istemiyorum. Ya umuyorum ki ulusu uyandırabiliriz ve ulusu farklı bir şekilde ıslaha getirebiliriz. Ve böylece ulusa anlatabiliriz ki yani yapmamız gereken şeyin birbirimizle bağ kurmak olduğunu ve düzgün bağ kurabilmemizi sağlayabiliriz. Fakat yani bunu yapana kadar çok konuşabileceğimiz bir şey yok. Yani biri eğer ki anlayabilirse başka bir seçimimiz olmadığını, yani herkes bir şekilde yani en düşük, yüksekten en düşüğe kadar herkes yani bir şekilde bir şeyde tutsak gibi, yani onların zihinlerine ve kalbine giremiyoruz. Yani küçük bir çocuk var ve İsrail deniyor buna ve yani bir şekilde traktör geliyor ve yani onu ezip geçecek, yani böyle bir şey mi var? Yani bana soruyorsunuz da benim sadece yapmaya çalıştığım ulusun şu an içinde bulunduğumuz durumu anlayabilmesi, yani anlamasını sağlamaya çalışıyorum ben. Bir sonraki konu da tekrar İsrail'le ilgili. İsrail'deki hastanelerde olup bitene baktığımızda koronanın üçüncü dalgasından dolayı hastanelerdeki korona ünitelerinde iş yükü çok ağır. Yani doktorlar genel bir çöküşten bahsettiler. Sadece dün 10.000 tane yeni enfekte insan vardı ve başka operasyonlar erteleniyor ve yani ne yapacağız, yani ilk olarak ne yapacağız, yani kimi kurtaracağız, kimi kurtarmayacağız, bunun kararını artık vermeye başladık. Yani burada bu anlamda gittiğimiz yön nedir yani sizce? Dr. Reitman, ben bununla ilgili olarak çok önceden konuşmuştum, yani çok yakın bir geçmişte de bu konuyla ilişkin konuştum. Yani başka bir şansımız yok, yani bizim yapmamız gereken şey toplum içindeki bireyler arasında düzgün bağ kurulmasını sağlamak, yani aşımız budur. Yani İsrail'i bütün zorluklara karşı aşılamak mı istiyorsun? Bunun yolu içinde birlik, beraberlik sağlamak. Bu olmaz mı? Bu olmazsa yani yeni bir seçim olur. Yani finansal şeyler olur. Yani bunun tek bir çözümü var. Ulusun kendi içinde bağ kurması, bu kadar yani. Çözüm sadece bu. Yani bu da bizim ne kadar dağıtım yaptığımıza bağlı. Kendi aramızda nasıl bağ kurduğumuza bağlı. Kendi aramızda nasıl birliğe geldiğimize bağlı aslında yani. Yani mesela dışarıya karşı nasıl göründüğümüze, nasıl bağlı, birlik içinde göründüğümüze de bağlı. Yani tek şey bu, yani bir başka bir ilaca ihtiyaç yok, yani gidip aramanız gereken bir ihtiyaç yok. Olursa olur, olmazsa da Balasulam'ın dediği gibi biz kaybız. Ve bakalım yani ne zaman, yani birkaç yüzyıl sonra mı artık gelir diye bilmiyorum. İnsanlar diyor ki size, yani hep bağ kurun, bağ kurun diyorsunuz. Ama yani bağ kurmak bile kastettiğiniz nedir? Ne yapmamızı istiyorsunuz? Rav, öncelikle kalpte ve zihinde bir devrim yaratalım. Her bir kişinin kalbinde ve zihninde bir devrim yaratalım. Ve yani bu içimizde bulunduğumuz kötü koşullara üzerine çıkmanın tek yolunun bağ olduğunu gösterelim. Yani manevi ve sosyal olarak var olmamız için yani bağ kurmamız gerekiyor ve bütün dünyayı örnek olalım bu bağımızla ve ışığımızı yayalım. Bu kurduğumuz bağ ile bütün dünyaya. Bu zincirdeki bir sonraki halka var ki yani kendi bağ kurmanın pratik olarak halini nasıl uyandıracağız? Yani kendi aramızda daha fazla her gün, her geçen gün daha fazla bağ kurmamız gerekiyor ve metodumuzu, yöntemimizi daha fazla dağıtmalıyız. Yani dağıtımını daha fazla yapmalıyız bunu. Yani şu an bugün bir krizdeyiz ve nihayet bu krizin anlamında nerede olduğumuzu görülmesi gerekiyor. Yani mesela bundan önce gaz odalarına götürülen insanlar aslında yani bunun gerçekten olduğunu anlamıyorlardı, farkında değillerdi. Yani şu anda da aynı şekilde durumumuzun aslında çok ciddi olduğunu görmeli ve başka bir seçimimizin olmadığını görmeleri gerekiyorlar. Bir sonraki bir zaman yok, yani şu an olması gerekiyor. Yani zeki olan, biliyor olan insan olarak davranmalıyız. Kendi aramızda güçlü bağ kurmamız gerekiyor. Yani öncelikle benim diyeceğim şey, bizim kendi aramızda daha güçlü bağlarımız olması gerekiyor. Ve yani bir talebimiz olmalı ve daha fazla bağ haline gelmeliyiz. Bundan sonra bütün İsrail ulusuna bunu yapabiliriz. Yani dağıtımımızı arttırmamız gerekiyor. Ve dediğiniz şey İsrail'de uygulanmamız gerekiyor. Yani egodan gelmiyor bu. Ve o yüzden olmasını da beklemememiz gerekiyor. Yani beklersek olmayacak. Hepimizin duası ne, yani kendi aramızda bağ kurmama, yani dağıtım değil mi? Evet, öncelikle kendi aramızda bağ olması gerekiyor. Yani çünkü dağıtımı yapacağımız şey de kendi aramızdaki bağdır. Yani onun dışında neyin dağıtımını yapıyorsun ki? Bilgi 3-5 kelime mi? Bu insanları etkilemeyecekler. Yani siz onları ispat etmelisiniz ki kurtun bağ kurmak oldu. Yani bunu ispatla göstermelisiniz. İsrail'deki aşılama ile ilişkini her gün bazı başarılarımız olacak. Yani burada yani buradaki başarılar dediğimiz şey aslında durumumuzu daha kötü hale getirecek. Bak İsrail'e bak. Onlar herkesi aşıladılar ve yani çok yakın zamanda herkes aşılanmış olacak. Her bir kişi aşılanmış olacak. Değil mi? Öyle değil mi? Ama bu yardımcı olmayacak. Bu hiçbir işe yaramayacak. Yani bu tam tersi, hatta daha fazla ve daha fazla mutasyonlar gelmeye başlayacak. Yani virüs daha fazla mutasyona uğramaya başlayacak. Ve yani bu mutasyonlara karşı etkili olabilecek bir aşı bulamayacaklar. Sonra Araplar var, yani bu Araplar Rus aşısını oluyorlar. Ve onun neyin nesi olduğunu kim biliyor ve nasıl çalıştığını yani kimse bilmiyor. Yani her halükarda zaman göstereceği, bunu böyle bir hale geleceğiz ki zaman içinde hepimiz egoistik doğamıza bakmamız gerekecekler ve kendi egomuzu aşılamamız gerektiğini göreceğiz. Ve eğer ki egomuzu aşılamazsak, yani yapılan bütün bu çabaların çöpe atılabileceğini söyleyebiliriz. Yani başka bir aşı, yani egomuzu aşılamaktan başka bir aşı yok. Yani dediğiniz şey bundan sonra çok daha acı koşulların geleceği ve bu koşulların gittikçe daha da acı hale geleceği ve yani mesela hamile insanları etkiliyor ve yani ve çok yani virüsten dolayı ölen bebekler vardı, yani hamile kadınların bebekleri. Ve yani ne yapacağız bilmiyoruz. Yani hamile kişiler aşı olmalı mı olmamalı mı diye yani tamamen bir kaos var. Yani biz şu an genç ve önümüzdeki nesli de mi zarar veriyoruz? Yani olup biten nedir sizce? Ya? Yani şu an yaşadığımız şekilde neden çocuklara, yani neden doğuralım ki? Yani kim mutlu ki bu hayattan? Yani zorunluluktan yaşıyorsun ve ölmekten korkuyorsun. Yani şu an yani neden yeni bir nesle doğum verelim? Yani önerdiğiniz şey nedir dersiniz? Yani hamileler zor durumda olabilir ama yani ne yapabilirim ki? Bu benim suçum değil. Yani ben... Yani biz şu anda yani bu hastalığın kaynağını şifalandırmalıyız ki bu şifalandırmalıyız.
כן, אנחנו נמשיך לנושא הבא, נושא אחר. אחרי כמעט שנה של חיים לצד הקורונה, אנחנו כבר יודעים שהנגיף משפיע גם על המוח, וההשפעה שלו עשויה להישאר הרבה אחרי
ההחלמה. שרוז ויאני ביסן איקסן זה ימי עוזרים את כסורדון הגרני הבשלדת ויאני הוא הסתגל את הסנדת תוק פזה את כסורדון הגרני קורונה איסן זה ימי תגרדי גרוז יאני אולי בשי ki koronavirüs bir şekilde demans, Alzheimer tarzı zihinsel hastalıkları, nörolojik hastalıkları olabileceği söyleniyor. Yani bu tarz nörolojik hastalıklara ilişkin yani ne diyebiliriz? Yani ne oluyorsa oluyor, yani neden hepimiz çok zeki olmamız gerekiyor? Hepimiz Alzheimer'da yaşayabiliriz. Yani hatırlamamız gereken şeyleri hatırlamamız ve yani hayat aslında evet yani basit bir hayat olur. Yani herkes yarı uykulu bir halde olur yani. İşte o kadar, yani nedir bu endişe duyduğumuz şey ki ben anlamadım yani. Ben anlamıyorum. Nasıl kendimizi
çektiğimizi
hayatımızın şu kısmını zor duruyorlar gibi. Yani ben burada şimdi yani burada üzgün olacak şeyini ben tam olarak anlamıyorum. Çünkü ben zaten şu anda hayatı hissetmiyorum. Yani hayat şeyim yok. Yani mesela televizyonda olup biten böyle şeyler var. Yani ben bu bilgileri yani bulmalıyım. Bu yeni bilgileri edinmeliyim ya da ben bu konuda üzgün mü olmalıyım? Yani ne ki? Bu hayatımız ne ki? Yani şu anki hayatımız aslında hayvanların hayatından, hayvanların hissettiği daha kötü ki zaten. Yani en azından onların çok daha az endişeleri var ve daha mutlular bize göre. Fakat yine de bunun ötesinde, yani temel ihtiyaçlarımız ötesinde yani zihnin, hafızanın insanın hizmeti nedir? Yani ancak kendi üst dünyasını kullanabilecekse yani zihne izinin ihtiyacı var, fakat eğer ki yani kendi iş halini, kendi evimi gerçekleştiremiyorsa aslında yani andan ana yaşaması. Eğer ki zihnini düzgün bir şekilde kullanabiliyorsa, diğerleriyle düzgün bir ilişki içinde olmaya, o zaman bir hafızanın önemi, zihnin önemi var. Aksi takdirde çok da önemi yok. Yani diğer kişilerle düzgün ve doğru bağ kurmaya getirecek bir zihin varsa, yani ben buna yatırım yapıyorum ve bunu hale, yani kendi ıslahımı yapıyorum ve bütün dünyanın ıslahını gerçekleştirmeye çalışıyorum, o zaman bir önemi var ve böyle bir şey yaparsam o zaman sonsuza kadar bu yaşar. Yani sadece günden güne zihin, hayatımı idame ettirmek için değil. Hafızanın kaybını nasıl engelleyebiliriz? Yukarıdaki amaca, yani sonsuz amaca olan bağımızla ilgili olarak bir şey, yani bunu yapmazsak hafızamızı kaybetmeden, yani zihnimizi canlandırmamız çok kolay değil. Yani öyle bir şey ki ben kendi zihnimde hafızayla bağ kuruyorum ve global bir bağ bu. Ve doğanın üstünde bir bağ bu. Ve bu şekilde zihnimi canlandırıyorum. Yani zor endişelerimin ötesinde, yani onunla birlikte bunlarla üstünde bakıyorum ve doğayla nasıl yaşamam gerektiğini görüyorum. Yani kişi yani ölmek için doğmadı tabii ki, veya yani sadece yani birkaç yıl böyle hiçbir amacı olmadan yaşamak için doğmadı yani. Yani duran, bitkisel, hayvansal seviyeler mesela, onların bir yükümlülüğü, zorunluluğu var ve onlar doğayı desteklemek ve insan oğlunu desteklemek için varlar. Fakat insanoğlu kendini geliştirmeli ve kendi içinde daha iyi bir bağ kurmalı. Eğer ki bunu yapmazsa, o zaman kendi kendini öldürüyor, yani kendi hayatını öldürüyor gibi bir şey olur. Yani eğer bunu yapmazsa başka bir var olma yaşama sebebi yok. Yani bizim var olma yaşama sebebi nedir ki? Budur yani. Kabalistler hafızalarını nasıl kullanıyorlar, yani normal kişilere kıyaslandığında? Rav, yani kendi aralarında daha fazla bağ kurmak için kullanıyorlar ve kurdukları bağ ile birlikte Yaradan'a ulaşmak, Yaradan'ı ifşa etmek için bağ kullanıyorlar ve ondan sonra da öyle bir şey oluyor ki tek bir sistem haline geliyorlar ve o tek bir sistemle üst güç haline geliyorlar. Kişi bu sistemin içindeki yeri nedir, mümkün mü? Yani bu sistem öğrenilmeli ve öğrenildikten sonra da toplum içinde uygulanmalı. Tekrar hamilelik. Ne düşünüyorsunuz? Yani
אני בטוח שכן בסופו של דבר, אבל מה הבעיה? שיהיה פחות אנשים, יותר אנשים. זה אנחנו מדברים על טיף של בן אדם וקשר בין בני אדם, ולא על כמות האנשים. מה מזה שאנחנו מ-8 מיליארד נגיע ל-10 מיליארד? נו, ומה אז יהיה עשירייה אחת יפה של כל האנושות? מיליארד? נו, מה, תגידי לי.
אז החברה האנושית הולכת לכיוון שפחות אנשים יהיו הורים גם, זה משפיע גם על טיב החיים של ההורים, של המבוגרים יותר.
אני לא יודע, זה הכל תלוי איך אנחנו מסדרים את החברה.
Yani bilmiyorum, her şey bizim kendimizi nasıl düzenlediğimize, toplumumuzu nasıl düzenlediğimize bağlı. Mesela daha insan mesela yetişkin insanlarla yardım edebilirler. Yani bence çok daha az insan anneliği, babalığı tadacak. Yani o isteyip istememelerine bağlı. Yani bugün bakın insanlara, ne kadar çok fazla insan var ki anne baba olmak istemiyor ve bir sürü insan var. Onlar evlenmek istemiyor. Onlar anne baba olmak istemiyor. Bir sürü insan var ve ben onları anlıyorum. Yani bunun amacının ne olduğunu, bir amacı görmemelerini, yani bunu anlayabiliyorum. Bir illüzyon vardı ki yani bu karantina döneminden sonra aileler daha fazla önem verildi ve çocuk sayısında bir artış, yani bebek sayısında artış olacağı söyleniyordu. Fakat bunun olmadığını görüyoruz yani. Böyle bir öngörü vardı. Yani sizce nedir? Rav, yani neden ben karantinadayım, yapacak bir şeyim yok ondan mı? Yani bunun neden mutlaka olması gerektiğini anlamıyorum. Yani bazı zamanlarda bu tarz zıplamalar olabilir. Ama yani bugünkü durumun bunu desteklediğini pek düşünmüyorum. Yani bu durumu destekleyen bir durum yok bugün ortada. Bugün yani bir tehlike var. Yani kadın hamile ve oradaki embriyo, gelişen embriyo var. Yani bu tarz koşullara doğacak. Yani kimin böyle bir şeye ihtiyacı var ki? Yani doğanın bizi rahmetle, merhametle davranmadığına ilişkin bir görüş var. Neden bize karşı merhametli olsun doğa? Öyle bir hale geldik ki ego bizi artık doğayla olan düzgün ilişkilerimizden gün geçtikçe daha da fazla uzaklaştırıyor. Yani bugün bakıldığında mesela 100-200 yıl önceye kıyasla bugün çok daha fazla doğaya karşı hareket ediyoruz. Yani bunu isteyerek yapmıyoruz Rabbi. Yani bir şeyi isteyerek yapmak ya da yapmamak diye bir şey yok. Yani buradaki o konu şu. Yani biz doğanın yasalarıyla uyum içinde miyiz? Yoksa değil miyiz? Yani uyum içinde olup olmamak buradaki konu. Yani bugün için bittik. Hepinize başarılar diliyorum. Mümkün olduğunca çok yazılar yazın. Umarım ki bu tür yazdığınız şeylerin bir kısmı insanların zihinlerini ve kalplerini etkiler. Başarılı olun ve ben sizinle birlikteyim. En önemli olan konu şu, umudunuzu asla yitirmeyin ve biz kazanacağız en nihayetinde. Hepinize iyiler diliyorum ve hepinize sevgilerimi sunuyorum. Başarılar.